Ayrım 37.
Bir gece önce yazdıkları iki bölüme ayrılıyordu. Bir bölümü daha önceden düşünüp kağıda geçirmediği şiirlerdi. Bunlar tertemiz kağıtlara yazılmıştı. Yeni yazdıkları geniş aralıklarla sıralanmış, bir takım çıkarmalarla ekler, düzeltmeler yapılmıştı. Yazdıklarını okuyunca büyük bir düş kırıklığına uğradı. Gece bunları yazarken çok heyecanlanmış, ağlayacak duruma gelmişti. Şimdi yeniden okuyunca şiirlerinin son derece yalın ve anlatmak istedikleri ifadeden uzak olduğunu görüyordu. Bütün yaşamı boyunca dikkati çekmeyen, yalın bir anlatımla yazmayı arzu etmişti. Tadına zamanla varılacak, üzerinde durunca çok şeyler anlatacak duygularını böylece ortaya koymak istemişti. Şimdi bu isteğini gerçekleştiremediğini görmek ona üzüntü veriyordu. Bir gece önce aşk, endişe, korku ve yüreklilikle karışan duygularını bir ninni kadar basit bir anlatımla yazmak istemişti. Kabataslak yazdıklarına bakınca bunların birbirine bağlanması için aralarında bir birlik olması gerektiğini düşündü. Bu birliğin yokluğu dizeleri birbirinden ayrı düşürüyor, duygularını anlatmaktan uzak kılıyordu. Yazdıklarını karaladı. Aynı vezinli Aziz ve Canavar efsanesini yazmaya başladı. Başladığı iç güçtü. Yeterince kısa cümleler bulmaya çaba gösteriyordu. Önce sözcükleri bulmakta güçlük çekti. Ama zamanla açıldı. Aşkla, heyecanla yazmaya koyuldu. Artık çevresini, dünyayı unutmuştu. Kafasına saldıran sözcüklere sanki ayak uyduramaz olmuştu. Sözcükler kendiliğinden yerlerini buluyordu. Lara'nın yataktan kalkıp yanına geldiğini fark etmedi bile. Uzun geceliği içinde olduğundan daha narin, daha uzun boylu görünüyordu. Onu öyle sapsarı, titrer bir durumda yanında görünce Yuri şaşırdı. İlkildi. Lara kolunu uzatarak, "İşitiyor musun?" diye sordu. "Bir köpek oluyor. Galiba iki tane. O ne kadar korkunç, kötü bu. Uğursuzluk işareti. Sabaha kadar bekleriz, sonra gideriz. Burada bir dakika daha kalamam." Bir saat kadar sonra Yuri'nin inandırıcı sözleriyle sakinleşen Lara uyuyakaldı. Yuri dışarı çıktı. Kurtlar bir gece öncekinden daha yakına gelmişlerdi. Yine bir gece öncekinden daha çabuk ortadan kayboldular. Yuri onların hangi yöne gittiklerini fark edememişti yine. Kurtlar birbirine sokulmuşlardı. Yuri kaç tane olduklarını anlayamadı. Ama bir gece öncekinden daha çok oldukları kesindi. 10. Barikino'daki 13. günleriydi. Günlerin birbirinden farkı yoktu. Geceleri yine kurtlar oluyordu. Haftanın ortasına doğru ortalıkta görünmediler. Ama sonra yine çıka geldiler. Bunların köpek olduğunu sanan Lara yine gitmeye karar verdi. Uğursuzluk getireceklerinden korkuyordu. Çalışkan, duygularını dışa vurmaya alışmamış bir kadın olduğu için bazen telaşlanıyor, bazen de kendine hakim olmaya çalışıyordu. Tekrar tekrar aynı sahne yinelendi. Sonunda haftanın ortasında Lara gitmek için eşyaları toplamaya başladığında Yuri kendini sanki oraya henüz gelmişler gibi hissetti. Odalar yine nemli ve karanlıktı. Bu kez ıslak çamaşırlar yüzünden değil de havanın tipi olması yüzünden. Gökyüzü kapkara bulutlarla kaplanmıştı. Biraz sonra lapa lapa kar yağacaktı. Yuri geçirdiği uykusuz geceler yüzünden bitkin düşmüştü. Bacaklarının üzerinde duracak gücü yoktu. Kafası karmakarışıktı. Ne yapacağını, ne düşüneceğini bilemiyordu. Üşüyordu. Ellerini ovuşturarak odadan odaya geziyor, Lara'nın bir karar vermesini, ona göre harekete geçmeyi bekliyordu. Ne yapacağını Lara da bilmiyordu. O sırada doğru dürüst çalışmayla geçecek güvenli bir yaşama kavuşabilmek için vermeyeceği şey yoktu. Gün her zamanki gibi yatakları toplamak, yerleri süpürmek, kahvaltıyı hazırlamakla başladı. Ondan sonra eşyalarını topladı. Yuri'ye de atı hazırlamasını söyledi. Kesin olarak gitmeye karar vermişti. Yuri karşı koymadı. Kente dönmek çılgınlıktı. Herhalde tutuklamalar bütün hızıyla devam ediyordu. Ama bu vahşi yerde kalmak da aynı derecede çılgınlık olurdu. Sonra ne ambarda ne de ahırda bir avuç saman kalmıştı. Tabii uzun süre kalmaya karar verseler Yuri çevreyi dolaşır, hem kendileri hem de at için yiyecek bir şeyler arardı. Ama ne olacağını bilmediği birkaç gün için böyle bir sıkıntıya katlanmayı gereksiz buluyordu. Atı ve kızağı hazırlamaya gitti. Ata nasıl eğer vurulacağını bilmiyordu. Gerçi Samlemyatov göstermişti ama Yuri ne yapacağını unutup gitmişti. Yine de bir şeyler yaptı. Atı evin önüne getirdi. Lara'yı çağırmak için içeri girdi. Lara ile Katya mantolarını giymişlerdi. Her şey toplanmıştı. Ama Lara büyük bir telaş içindeydi. Ellerini ovuşturuyor, gidip geliyor, ağlamamak için kendini güç tutuyordu. Sonunda Yuri'den bir parça oturmasını rica etti. Kendi de karşısındaki koltuğa geçti ama oturamadı, kalktı. Sonra üzüntülü bir sesle Yuri'nin kendisiyle aynı düşüncede olup olmadığını sordu. Elimde değil dedi. Nasıl oldu bilemiyorum. Ama sen de anlıyorsun ya, vakit çok geç oldu. Şimdi gidemeyiz sanıyorum. Neredeyse hava kararacak, öyle değil mi? Ne istersen yaparım. Ama bir türlü gidip gitmeme konusunda bir karara varamıyorum. İçimden bir ses gitmemizin daha doğru olacağını söylüyor. Ama sen ne dersen onu yapmaya hazırım. Niçin bir şey söylemiyorsun? Yarım günü ziyan ettik. Nasıl oldu bu iş bilmiyorum. Yarın sabah erkenden yola çıksak akıllıca bir iş olacak. Bir gece daha kalsak nasıl olur? Yarın sabah erkenden kalkar, saat 6 ya da 7'de yola çıkarız. Ne düşünüyorsun? Sobayı yakarsın. Bir gece daha yazı yazarsın. Biz de bir gece daha yatar uyuruz. İyi bir fikir değil mi? Tanrım, yine yanlış bir harekette mi bulundum? İşi büyütüyorsun Lara. Havanın kararmasına daha çok var. Vakit daha erken. Ama senin istediğin olsun, kalırız. Sen kendini üzme, sakin ol. Hadi gel paltolarımızı çıkaralım, eşyalarımızı yerleştirelim. Haklısın. Böyle birdenbire gitmemizde bir anlam yok. Önce biraz hazırlık yaparız, sonra da yola çıkarız. Bak, Katya'nın karnı acıkmış, bir şeyler yeriz. Sakın üzülme, ağlama, ben sobayı yakarım. Önce kızağı yerine götüreyim, evin önüne çekmiştim. Gidip bir parça da odun ararım. Ağlama, hemen gelirim. 11. Kayak yolu Civagoların eskiden oturduğu evin önüne dek uzanıyordu. Yuri buradaki odunluğa bir göz atıp odun olup olmadığını anlamak istiyordu. Sabahtan beri bulutlu olan gökyüzü açılmıştı. Ama hava soğuktu. Uzaklara kadar giden eski bahçe odunluğa doğru uzanıyor, sanki Yuri'ye bir şeyler anlatmak istiyordu. O kış kar adam boyu yağmıştı. Evlerin pencerelerine dek yükseliyordu. Yuri'nin içi o kadar sıkılıyordu, kalbi o denli üzüntüyle doluydu ki ortalık gayet aydınlık olmasına, akşama bir hayli vakit bulunmasına rağmen ona gece olmuş gibi geliyordu. Öylesine yorgundu ki ayakta zor duruyordu. Odunluktaki odunları küçük küçük yığınlar halinde kapıdan dışarı kızağa doğru fırlattı. Eli eldivenli olmasına rağmen donmuş odun parçaları ellerini ağrıtıyordu. Çalıştığı halde ısınmıyordu. İçinde bir şey kırılmış, susmuş gibiydi. Kötü alın yazısına küfürler savurdu. Sevdiği, iyi yürekli, üzüntülü güzel kadını koruması için Tanrı'ya dua etti. Yeni ayın ışıkları odunluğun damına vuruyor ama hiç aydınlatmıyordu. Kızağa bağlı at Mikulitsinlerin evinden başını yana çevirip kişnedi. Önce yavaş, çekingen, sonra yüreklilikle kişnemeye başladı. Yuri acaba niçin kişniyor diye merak etti. Bir şeyden mi korktu? Hayır, korkmuş olamaz. Atlar korkunca kişnemezler. Kurtların kokusunu aldıysa bile kişneyerek yerini belli edecek kadar aptal değil. Eve gitmek istediğini anlatıyor. Bir dakika dur, işim neredeyse bitiyor. Yuri odunları tutuşturmak için birkaç kucakta küçük tahta parçaları aldı. Yükünü bir çuval parçasıyla kapadı, sonra atın başından tutarak yürümeye başladı. At yine kişnedi. Bu kez uzaktan kişneyen bir ata yanıt vermişti. Yuri bu da nesi diye düşündü. Yoksa Varikino sandığımız gibi terk edilmiş bir yer değil mi? Yuri şu anda bir ziyaretçinin gelebileceğini, kişnemenin Mikulitsinlerin evinin önünden işitildiğini düşünemiyordu. Kızağı evin arka tarafına çekti. Karlarla kaplı tepeler evin kapısını görmesine engel oluyordu. Ağır davranıyor, çabuk hareket etmeye gerek görmüyordu. Odunu boşalttı, atı ambara yerleştirdi. Eve doğru yürürken içini bir huzursuzluk kaplamıştı. Evin önünde çok geniş, rahat bir köylü kızağına siyah bir at koşulmuştu. Evden bir takım sesler geliyordu. Kulak kabartmak istemiyordu. Zaten söylenenleri işitecek kadar yakında da değildi. Biraz daha yaklaşınca sesleri tanıdı. Dehşetle olduğu yerde kala kaldı. Katya ve Lara ile konuşan Komarovski'nin sesini tanımıştı. Tartışıyorlardı. Sesinin tonuna bakarak Lara'nın sinirli olduğunu anladı Yuri. Bazen anlıyordu. Komarovski'nin fikirlerine bir katılıyor, bir katılmıyordu. Yuri, Komarovski'nin kendisinden söz ettiğini hissetti. Onu çekiştiriyordu. Yuri onun, insan aynı zamanda iki kişiyi sevemez gibi bir şeyler söylediğini duyar gibi oldu. Kendi ailesine mi, Lara'ya mı daha çok bağlı olduğu belli değildi. Lara ona itaat etmemeliydi. Yoksa tavşana kaç, sazıya tut der gibi bir duruma düşüyordu. Üçü de paltolarını giymişler, sokağa çıkmaya hazır durumdaydılar. Yuri içeri girince Lara ile Komarovski yanına koştular. Lara, nerelerdesin diye sordu. Sana o kadar ihtiyacım var ki. ''Nasılsınız Yuri Andreyeviç? Geçen defa birbirimize söylediğimiz onca kaba sözlerden sonra ben yine de geldim.'' Yuri de onun hatırını sordu. Lara yine ''Nerede kaldın?'' diye sordu. ''Şimdi Komarovski'nin anlattıklarını dinle. İkimiz için de hemen bir karara var. Acele etmeliyiz.'' ''Niçin ayakta duruyorsunuz? Oturun efendim.'' ''Nerede olduğumu niçin soruyorsun sevgilim? Odun almaya gittiğimi biliyorsun ya. Odunu getirdikten sonra da atı ambara bağladım. Oturun Bay Komarovski.'' Onu görünce şaşmadın mı? Hiç şaşırmışa benzemiyorsun. Bak, onun önerisini kabul etmedik diye pişman olmuştuk. Çıkıp geldi. Hem de biz istemeden. Senin ise hiç şaşırmış gibi bir halin yok. Asıl sen anlattığı şeyleri dinle. O zaman daha çok şaşıracaksın. Anlatın Bay Komarovski. Larissa Fyodorovna'nın ne düşündüğünü bilmiyorum. Ama anlatmak istediğim bir şey var. Belli bir amaçla yürüyetinden ayrıldığımı çevreye yaydım. Ama asıl amacım Larissa Fyodorovna ve size konuştuğumuz şey üzerinde düşünmek için zaman bırakmaktı. Böylece daha yerinde bir karara varacağımızı biliyordum. Lara, evet artık bir karara varmalıyız diye söze karıştı. Daha çok bekleyemeyiz. Tam buradan uzaklaşacak bir zaman, yarın sabah. Ama her şeyi Bay Komarovski anlatsın daha iyi. Lara şekerim, bir dakika izin ver. Niçin ayakta duruyoruz? Paltolarımızı çıkaralım, oturalım. Konuşacağımız şeyler çok önemli. Bir dakika içinde konuşulup karar verilecek şeyler değil. Bay Komarovski, korkarım tartışmamız kişisel bir konuya değinmişti. Bunu yeniden açıp konuşmak gülünç ve gereksiz. Sizinle gitmeyi asla düşünmedim ama Lara için durum başka. Zaten her fırsatta kendisine yaptığınız öneriyi iyice düşünmesini söyledim. Çünkü sonunda onun düşünmesi gereken bir kızı var. Önerilerinizi gece gündüz aklından çıkarmadığından eminim. Hep bunu düşündü. Lara, tabii sen gelirsen giderim diye atıldı. Ayrılmamızı düşünmek senin için ne kadar zorsa benim için de o kadar zor. Ama bu işe duygularımızı karıştırmamamız gerekiyor. Bir özveride bulunmak zorundayız. Çünkü benim gitmem olanaksız. Daha bir şey bilmiyorsun, bilmiyorsun. Bay Komarovski'nin anlattıklarını dinle. Yarın sabah anlatın Bay Komarovski. Larissa Fyodorovna kendisine anlattığım şeyleri düşünüyor. Yuryetin'in dışında Uzak Doğu hükümetine ait bir tren bekliyor. Moskova'dan dün geldi. Yarın doğuya hareket edecek. Bizim Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı. Vagonların hemen yarısı Vagon List şirketine ait. Ben de bu trenle gitmek zorundayım. Vagonda birçok yer yardımcılarıma ayrılmış durumda. Çok rahat bir yolculuk yapacağız. Bir daha öyle fırsat geçmez elimize. Sizin de sözünüzden dönecek bir insan olmadığınızı anlıyorum. Ama Larissa Fyodorovna'nın hatırı için bu konuyu bir kez daha düşünemez misiniz? Sizsiz bir yere gitmeyeceğini söyledi. Vladivostok'a kadar değilse bile Yuryetin'e kadar bizimle gelin. Orada yine konuşur, bir karara varmaya çalışırız. Yalnızca acele etmemiz gerek. Getirecek vaktimiz yok. Yanımda bir arabacı da getirdim. Ben kendim kızak kullanamıyorum. Kızağımda beşimiz için de bol bol yer var. Sizinki nasıl? Onunla odun getirmeye gittiğinizi söylemiştiniz değil mi? At hala kızağa koşulu mu? Hayır, atı ambara yerleştirdim. O halde hemen kızağı hazırlayın. Arabacım size yardım eder. Her neyse, sizin kızakla niçin uğraşalım? Hepimiz bizim kızağa sıkışırız. Yalnız Tanrı aşkına acele edin. Yolculuk için en gerekli şeyleri alın. Bir çocuğun yaşamı söz konusu olunca kararsızlığa yer kalmaz. Sizi anlamıyorum Bay Komarovski. Sanki sizinle gitmeye karar vermişim gibi konuşuyorsunuz. Siz gidin. İyi şanslar. Lara da isterse sizinle gider. Evi merak etmeyin. Siz gittikten sonra toplayıp kapıyı da kilitlerim. Neler söylüyorsun Yuri? Nedir bu saçmalık? Söylediklerine kendin de inanmıyorsun. Lara isterseymiş. Sensiz bir yere gitmeyeceğimi bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Kendi başıma karar veremem. Evi toplayacak mısın? Kapıyı kilitleyecek misin? Saçmalama Tanrı aşkına. Komarovski, çok inatçısınız dedi. Larissa Fyodorovna izin verirlerse sizinle birkaç kelime yalnız konuşmak istiyorum. Elbette. Konuşacaklarımız o kadar önemliyse biz mutfağa geçeriz. Kusura bakmazsın değil mi Lara? 12. Strelnikov yakalandı. Ölüme mahkum edildi. Kurşuna dizildi. Ne korkunç. Emin misiniz? Öyle söylediler. Doğru olduğundan eminim. Lara'ya bir şey söylemeyin. Deli olur sonra. Elbette söylemem. Sizinle bunun için yalnız konuşmak istedim ya. Artık Katya ile Lara'nın nasıl bir tehlike içinde olduğunu herhalde anlamışsınızdır. Onları kurtarmam için bana yardım etmelisiniz. Bizimle gelmek istememekte hala kararlı mısınız? Evet, daha önce de söylemiştim ya. Ama siz gelmeden bir yere gitmeyeceğini söylüyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana başka türlü bir yardımda bulunun. Sanki düşüncenizi değiştirmiş gibi hareket edin. Lara'nın burada ya da Yuryetin istasyonunda esenlik dileyip sizden ayrılabileceğini aklım ermiyor. Onu sizinle gelmeye karar verdiğinize inandırırız. Ne zaman isterseniz sizi de doğuya götürme olanaklarını, hatta daha ileriye ailenizin yanına geçirme fırsatını da hazırlayacağımı and içerim. Ama Larissa Fyodorovna hiç olmazsa sizin onları yolcu etmeye geleceğinize inanmalı. Onu buna inandırmalısınız. Söz gelişi gidip kızağınızı hazırlayacağınızı, bizim yola çıkmamızı, peşimizden yetişeceğinizi, sizi bekleyip zaman yitirmememizi söylersiniz. Strelnikov'un ölüm haberi beni o kadar sarstı ki söylediklerinizi iyice anlayamadım. Ama sanırım haklısınız. Bugünün düşüncesi Strelnikov'u ölüme mahkum ettikten sonra Lara ile Katya'nın yaşamı da tehlikeye giriyor. İkimizden birinin tutuklanacağı kesin. Onun için ayrılmamız daha doğru. Onları buradan mümkün olduğu kadar uzağa götürün. Şimdiki halde siz güçlüsünüz. Belki bir gün gelecek Lara için, beni aileme kavuşturmanız için ayaklarınıza kapanıp yalvaracağım. Ama bana bir parça vakit verin. O kadar şaşkın ve perişan bir durumdayım ki bir şeye karar veremiyorum. Anlattıklarınız beni şaşırttı. Şimdi bütün yapacağım sanki kendi irademe hakim değilmişim gibi size boyun eğmek. Pekala, istediğiniz gibi olsun. Ben kızağımı hazırlayıp peşinizden geliyor gibi yapacağım. Ama gelmeyeceğim. Yalnız bir sorun var. Şimdi nasıl gideceksiniz? Hava neredeyse kararmak üzere. Yol ormandan geçiyor. Kurtlar da var. Dikkat. Biliyorum, üzülmeyin. Bir tüfeğim ve tabancam var. Üşümemek için yanıma bir şişe içki de almıştım. Siz de biraz ister misiniz? İstediğiniz kadar verebilirim. 13. Ne yaptım ben? Ne yaptım? Lara'yı onun ellerine bıraktım. Peşlerinden yetişmeliyim. Lara, Lara, artık sesimi işitemezler. Rüzgar benden yana esiyor. Onlar da herhalde bağıra bağıra konuşuyorlardır. Lara'nın kendini mutlu, güvende hissetmemesi için hiçbir neden yok. Çünkü benim de arkalarından yetişeceğime inanıyor. Ona oynadığım oyunun farkında bile değil. İşlerin bu kadar yolunda gitmesinden kim bilir ne kadar memnundur. İnatçı, mantıksız jürisinin sonunda kararından cayıp kendileriyle gitmeye razı olduğuna kim bilir ne kadar seviniyordur. Yasaların, kuralların uygulandığı rahat bir yaşam süreceğimiz bir yere gidiyoruz diye düşünüyordur. Onlara yetişemesem bile Komarovski'nin beni başka bir trenle aldıracağına inanıyordur. Yuri varandada durdu. Paltosunun yalnızca bir kolunu geçirmişti. Öbür eliyle parmaklığın ince tahtasını onu adeta boğmak ister gibi sımsıkı tutuyordu. Elveda, elveda diye seslendi. Elveda benim tek aşkım, biricik kaybolan sevgilim. O sırada kızak vadinin çukurundan bir ok gibi fırlayıp tepeye tırmanmaya başlayınca geri geliyorlar diye mırıldandı. Kızak neredeyse duracak. O kadar heyecanlanmıştı ki dizleri bükülüyor, oracağa yığılıverecekmiş gibi oluyordu. Oh tanrım, ona bana geri mi yolluyorsun? Ne oldu acaba? Güneşin battığı o yerde ne oldu acaba? Bunun anlamı nedir? Neden durdular? Hayır, her şey bitti artık. Hareket ettiler. Gittiler. Belki de Lara eve son bir kez bakmak istemiştir. Ya da benim yola çıkıp çıkmadığımdan emin olmak istemiştir. İşte gittiler. Henüz güneş batmadığı için ortalık alacakaranlığa bürünmemişti. Etraf aydınlık olduğundan Yuri onları bir kez daha bir gece önce kurtların uluduğu noktada yine gördü. İşte o anda geçip gitmişti. Güneş kıpkırmızı bir top gibi ufkun bembeyaz çizgisi üzerine turuncu ışıklar saçıyordu. Yuri, elveda Lara dedi. Öbür dünyada buluşuncaya dek yolun açık olsun. Aşkım, bitmeyen neşem, yaşamım, seni bir daha göremeyeceğim. Seni bir daha göremeyeceğim. Artık ortalık iyiden iyiye kararmaya başlamıştı. Güneşin karlar üzerindeki bronz rengi ışıkları yavaş yavaş soldu. Sonra bütünüyle kayboldu. Acı Yuri'nin duygularını keskinleştirmiş, görüşünü güçlendirmişti. Akşam başına gelenlerden dolayı ona acıyor, yakınlık gösteriyor gibiydi. Sanki daha önce hiç böyle bir akşam olmamıştı. Şimdi onu avutmak, yalnızlığını gidermek için her yer yumuşak, rahat bir karanlığa gömülüyordu. Yuri bu içini sızlatan güzelliğe neredeyse elini sallayıp "Teşekkür ederim, teşekkür ederim" diyecek gibi oldu. Sonra sırtını dünyaya, yüzünü kapıya doğru döndü. İçinde bir ses, benim de güneşim battı diyordu. Ama bu sözcükleri yüksek sesle yinelemeye gücü yoktu. Eve girdi. Kafasında iki ses bir arada konuşuyordu. Bir tanesi yapacağı işlerden söz ediyor, öteki Lara'ya sesleniyordu. Düşünceleri şimdi Moskova'ya gitmeliyim diyordu. İlk iş yaşamaya devam etmek. Uykusuzluğun pençesine yakalanmamalıyım. Bu gece yatmayacağım. Uykusuzluktan perişan düşünceye dek çalışacağım. Evet. Bir başka şey daha var. Yatak odasındaki sobayı hemen yakayım. Gece soğuktan donarım yoksa. Bunun yanında bir başka konuşma daha sürüyordu kafasının içinde. Benim küçük, unutulmaz aşkım. Kollarım, dudaklarım seni unutuncaya dek seninle kalacağım. Pişmanlığım devam etsin. Sana layık olmak için gözyaşı dökeceğim. Senin anını bitmeyen bir acı ve üzüntü gibi belleğime çizeceğim. Bunu gerçekleştirene dek burada kalacağım. Sonra da çıkıp gideceğim. Senin anını kağıda fırtınalı bir denizin dalgalarının kıyıya vuruşu gibi köpüre köpüre kaydedeceğim. Sözcüklerim sana olan aşkımı anlatacak. İşte senden böyle söz edeceğim. Hayatım, aşkım, gururum. Yuri içeri girdi. Paltosunu çıkardı, kapıyı kilitledi. Lara o sabah odayı tertemiz temizlemiş, toplamıştı. Ama acele hazırlanması sırasında oda yeniden alt üst olmuştu. Yatak bozulmuş, iskemlenin üstüne eşyalar atılmıştı. Bu durumu görünce dayanamadı. Diz çöküp başını yastığın üstüne koydu. Çocuklar gibi hıçkıra hıçkıra ağladı. Ama kendine çabuk geldi. Yorgun, şaşkınlık dolu bakışlarla çevresine bakındı. Komarovski'nin bıraktığı vodka şişesini gördü. Bir bardağa yarısına kadar vodka koydu. Üzerine su ve kar ekledi. 14. Yuri'nin kafasında anlamsız, mantıksız bir şeyler dönüyor, aklını kaçırır gibi oluyordu. Yaşamında ilk kez böylesine yenik düşmüştü. Her şey anlamsızdı onun için, kendine bakmaz oldu. Lara'nın gidişinden beri kaç gün, kaç gece geçtiğini bile unutmuştu. Hangi günde, hangi ayda olduğunun bilincinde değildi. Vodka içiyor, durmadan Lara'dan söz eden şiirler yazıyordu. Ama yazdıkça, yazdıklarını yırtıp attıkça Katya'nın annesi olan, şimdi kızıyla yolculuk eden Lara'dan uzaklaşıyordu. Yazdıklarını beğenmemesindeki, yırtıp atmasındaki neden duygularını en güzel biçimiyle anlatamaz ve istediği gibi yazamazsa Lara'ya haksızlık edeceğini düşünmesiydi. Bir yandan Lara için şiirler yazıyor, bir yandan da o güne dek doğa, yaşam ve diğer şeyler hakkında düşündüklerini bir kenara not ediyordu. Yazı yazarken çoğunlukla aklına yazdığından ayrı insan ve toplum üzerine bir takım fikirler doluşmaktaydı. Yine tarih üzerinde derin düşüncelere dalmaya başladı. Tarihi kabul edilen biçimiyle değil de yaşayan, değişen ve ölen canlı bir varlık olarak görüyordu. Kışın karın altında otlar, ağaçların yaprakları, yaşlı bir adamın saçları gibi aralıklı ve cansızdır. Ama baharın gelmesiyle birkaç gün içinde her şey yeşerir, çoğalır. Bu değişme sırasında bitkiler hayvanlardan daha hızlı büyürler. Çünkü hayvanlarda büyüme bitkilerdeki kadar hızlı değildir. Ama bu hız gözle görülmez. Orman, doğa yerini değiştirmez. Ona ne kadar bakarsak bakalım bir hareket göremeyiz. Bize hareketsiz duruyormuş gibi gelir. İşte toplumun durmadan değişmesi, büyümesi de tıpkı bahar mevsiminde değişikliğe uğrayan ormana benzer. Tolstoy tarihi böyle düşünmüştü. Ama bunu daha kısa, daha özlü sözcüklerle anlatmıştı. Tarihin Napolyon ya da başka general tarafından canlandırıldığını, harekete getirildiğini inkar etmiş ama bu fikrini sonuna dek götürmemişti. Savaşlar, devrimler, krallar ve Robespierre'ler tarihin birer aracı, mayasıydı. Devrimler tek bir fikre saplanan, dehaya kadar varan dar görüşlü insanların yapıtıydı. Eski yönetimi birkaç saat ya da günde devriyorlardı. Ama ondan sonra yıllarca, yüzyıllarca devrim yapan dar görüşe kutsal bir varlık gözüyle bakılıyordu. Lara için yas tutarken aynı zamanda devrimin yeryüzüne inen bir tanrı gibi görüldüğü Melyuziyevo'da geçirdiği yazıda anımsıyordu. Bütün bu düşüncelerle dolu durmadan yazıyor, yazıyordu. O sırada onu görmeye Sandemyetov geldi. O da vodka getirmişti. Antipova ile kızının nasıl gittiğini anlattı. Sandemyetov kendi kızıyla tren yolunu izleyerek gelmişti. Ata iyi bakmadığı için Yuri'yi azarladı. Giderken atı birkaç gün daha bırakması için ısrarını kabul etmedi. Bir hafta sonra yeniden geleceğini, onu Varikino'dan sonsuza dek alıp götüreceğini söyledi. Bazen Yuri kendisini çalışmasına verdiği bir anda Lara'yı sanki karşısındaymış gibi bütün canlılığıyla görüyordu.